Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz selamun aleyküm dedikten sonra diyor ki, bazı sitelerde Fil suresinin hastalıklara şifa olduğunu, sureyi imgeleyerek hasta olan bölgeyi ebabil kuşlarının attığı taşlarla hastalığı def ettiğini imgeleyerek ama şifanın Allah'tan geldiğine inanılarak 40 gün boyunca her gün 100 defa okunmalı şeklinde söylemler var. Böyle bir hadis ile karşılaşmadım. Evet, Kur'an'ın her bir ayeti şifadır. Buna inancım var. Fakat bu şekilde imgelenmek ve belirli sayıların verilmesi doğru mudur? Bu şekilde Fil suresini niyet alarak, imgeleyerek okumak uygun olur mu diye soruyor. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eskilerin güzel bir ifadesi var. Hüsnü sual nısful ilm diye. Soruyu düzgün sormak, güzel sormak, bilmenin yarısıdır anlamına geliyor. Veya bir şeyi isterken güzel istemek, ona sahip olmanın yarısı anlamına gelecek şekilde de yorumlanabilir. Şimdi ben bu imgelenme kelimesini anlayamadım Basri Hocam. Eğer o imgelemenin ne olduğunu biraz izah edebilirseniz.
Belki... Hocam herhalde burada düşünmek, yani tasavvur etmek kastediliyor.
Evet.
İmaj, yani bunun şeysi, aslı, kökeni imaj, suret, yani tasavvur olduğunu düşünüyorum. Bunu kastediyor sanırım.
Evet. Tabii bize sorular böyle yazılı olarak e-mail üzerinden veya WhatsApp üzerinden geldiği için genelde soruyu soran kişinin kastının, maksadının ne olduğunu bilemiyoruz. Binaenaleyh radyoda genel bir kitleye hitap ediyoruz. Bundan dolayı da genel olarak bir takım cevaplar vermeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim ki, yani internetten bir şey gördüm diyor arkadaşımız. İnternet bir gayya kuyusu gibi her türlü malzemenin sorumsuzca yüklendiği, bulunduğu bir yer. Hani bir kitap olur, bir makale olur, yazarı bellidir, sorumlusu bellidir. Efendim, sözü söyleyenin onun ağırlığını taşıması ondan beklenir. Ama internette çöple saman birbirine karışmış vaziyette. Bundan dolayı özellikle de mahiyetini bilmediğimiz sitelerden bu tür bilgileri okumak, paylaşmak, bunlar doğru şeyler değil. İnsanoğlunun en çabuk kandırılabileceği alan güven duyduğu alandır. Sizin neye güveniniz varsa veya neye itibar ediyor iseniz onun üzerinden aldatılırsınız. Dindar bir insansanız din üzerinden aldatılırsınız. Efendim, kaliteli mal peşinde koşan bir kimseyseniz size malı satan kaliteli mal olduğunu söyleyerek satar. İşte filan ülkenin, filan markanın malı diye satar. Yoksa kalkıp da dandik üretimiyle meşhur olan efendim bir ülkenin malı diye size bir ürünü satmaya kalkmaz. Dolayısıyla bir Müslümanı kandıracak olan kimse de Kur'an okuyarak veya hadis-i şerif okuyarak kandırmaya yeltenebilir. Ben şeytanım, ben kötü bir adamım, ben şerli bir insanım diye bir Müslümanı kandırma cihetine gitmez. Bundan dolayı Müslüman dinini sağlam kaynaklardan ve sağlam güvenilir efendim hoca efendilerden öğrenme gayreti içerisinde olmalı. Bu yönüyle din eğitimi çok önemli. Çünkü din insanda fıtri bir ihtiyaç. Binaenaleyh her insan dinini öğrenmeli. Eğer biz çocuklarımıza dinimizi doğru, sahih bir şekilde öğretemezsek, o zaman böyle internette gördüm, filan sitede gördüm, filan gazetenin küpüründe gördüm türünden bir bilgi kirliliğine muhatap olabilirler. Bundan dolayı öncelikle bilgiyi nereden edindiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu endişe ilk asırdan beri oluşmuş bir endişedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatta iken sahabe efendilerimiz, ilk Müslümanlar ondan doğrudan istifade ediyorlardı. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: benden sonra gelen nesil, sonraki nesil ve üç nesil böylelikle sayıyor. Benim içinde bulunduğum nesil, yani sahabe nesli, benden sonra gelen tabi'in nesli ve onlardan sonra gelen tebe-i tabi'in, ümmetin hayırlı nesilleridir. Ondan sonra da peyderpey şer, kötülük yayılır, durur. Binaenaleyh ilk dönemde sahabe-i kiram efendilerimiz kaynak soruşturmasına girmişlerdir. Yani bir sahabe efendimiz bir söz söylediğinde bu Hazreti Peygamber'den duyulmuş bir söz müdür diye sormuşlar. Ondan sonraki dönemde de yanlış hatırlamıyorsam Abdullah İbni Abbas'tan veya o dönemdeki büyüklerden şöyle bir ifade var: el isnadu mined-din, kaynak sormak dinin gereğidir. Yani bu bilgiyi nereden öğrendin? Kur'an'dan mı, hadisten mi bu bilgiyi çıkarttın? Yoksa kendi içtihadın, kendi düşüncen mi? Binaenaleyh bu şekilde bir sağlamaya gitmişlerdir. Bizim de bugün yapmamız gereken sağlam bilgiye ulaşmaktır. Sağlam bilgiye ulaşmanın yolu da efendim sağlam bir din alimine, bir hoca efendiye tabi olmaktır. Nasıl bir insan rahatsızlandığında, bir dert, bir problem vücudunda ortaya çıktığında doktorun en kalitelisini arıyor ve ona tedavi olmak istiyorsa, dini meselelerde de, din gündeme geldiğinde de yine güvenebileceği bir hoca efendiye müracaat etmeli. Bu yönüyle elhamdülillah ülkemizdeki Müslümanlar çok şanslılar. Diyanet gibi bir müessesemiz var ve her ilçede müftülerimiz var, hoca efendilerimiz var, camilerimizde imamlarımız var, efendim dini irşat faaliyetinde bulunan hocalarımız var. Bunlardan istifade etme cihetine gidebiliriz yoğun bir şekilde. Bu hocalarımıza sorarak bu tür meselelerimizi çözmeye çalışalım. Hocaları göz ardı ederek artık her istediğime internetten ulaşabiliyorum türünden bir yaklaşımla internetin çöplüğünde, Allah muhafaza etsin, kaybolmak söz konusu olabilir. Bunu öncelikle söylemek gerekir. Yani bizim bilgi kaynağımız, evet, internette de çok sağlam İman İhsan sitesi gibi çok sağlam siteler var. Hakikaten kolektif olarak hoca efendilerin riyasetinde faaliyetlerini yürüten çalışmalar var. Bunları tenzih ederim. Ama kaynak belirtilmeden, nereden alındığı bilinmeden ortaya söylenmiş bir takım şeyler söz konusu olabiliyor. Bunların ne dini ne de ilmi bir kıymeti harbiyesinin olmadığını öncelikle ifade etmek isterim. Sonra ikinci bir mesele, Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğu yine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Müslümanlar için bir şifadır. Binaenaleyh buradan da anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de müminler için bir şifa ve rahmet vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu şifa geneli itibariyle psikolojik olarak Müslümanların ruhen huzur buldukları, efendim tatmin oldukları bir şifa anlamına geliyor. Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım: İnsanın ruhuyla bedeni ikizdir. Biri ağırdığında, rahatsızlandığında diğeri de rahatsızlanmaktadır. Dolayısıyla psikolojik rahatsızlıklarımız fizyolojik rahatsızlıklarımız da bir müddet sonra psikolojik rahatsızlıklara dönüşebiliyor. Bu yönüyle psikolojisi sağlam olan kişiler fizyolojik hastalıkların da üstesinden gelebiliyorlar. Hatta biliyorsunuz sizin bir yönüyle eczacılık tarafınız da var. Hanımdan gelmesi itibariyle diyebiliyorum Basri Hocam. Bazen böyle boş ilaçlar hastalara veriliyor. Hasta bir müddet sonra diyor ki çok iyi geldi bana diyor. Halbuki ilaç boş. Ne diyorlardı ona? Bir plasema etkisi mi yapıyor öyle bir şey?
Bilemiyorum hocam.
Evet. Nasıl eczacısın hocam bilemiyorsun.
Ben eczacı değilim hocam.
Hocam hani sormuşlar ya nerelisin diye daha evlenmedim evet. demiş Nasrettin Hoca.
Evet.
Hanımın mesleğinden de sizin bir nebze kapmanız gerekir diye düşünüyorum. Neyse yani boş ilaçlar bile insan inandığında eğer bir etki edebiliyorsa demek ki inanç meselesi kişinin hem ruhen hem de bedenen iyileşmesine çok önemli etki eden bir unsur. Binaenaleyh bu yönüyle Kur'an-ı Kerim hem bizim fiziki hem de ruhi hastalıklarımıza şifa olabilme gücüne sahip bir kitaptır. Cenab-ı Allah bunu ifade ediyor. Müminler için diyor, o Kur'an-ı Kerim'de hem şifa hem de rahmet vardır diyor. Fakat belli surelerin şifa olabileceğine dair bir ekstra bilgi, bunu biz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrenmek durumundayız. Binaenaleyh eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu sureyi okuyun onda şifa vardır demişse, o bizim başımızın tacı bir bilgidir. Bu yönüyle mesela Fatiha suresinin isimlerinden bir tanesi de Eşşafiye'dir. Yani şifa kaynağı olan bir suredir Fatiha suresi. Onun için hastalıklarda Fatiha suresi okunur. Diğer bir yöntem de yolda salih insanlardan bize Kur'an-ı Kerim okumalarını talep edebiliriz. Başım ağrıyor, gözüm ağrıyor, kulağım ağrıyor. Cenab-ı Allah onların zihnine ilk düşürdüğü sureleri, ayetleri okurlar. Bu Allah'ın izniyle bir şifa olarak bize döner. Ama efendim böyle imgelemek, simgelemek, efendim bir şeyler yapmak, tasvir etmek, çizmek, etmek böylelikle efendim surelerin işte dalağında problem var, ciğerinde rahatsızlık var, bunlara şifa olacağı yönünde tırnak içerisinde ifade etmek istiyorum. Bir pazarlama yöntemi doğru bir yöntem değildir. Bu tecrübe edilmiş, efendim doğru çıkmış, hakikaten adam böyle yaptı, şifa buldu olabilir. Bunlar bizim için bir bilgi kaynağı değildir. Bizim için bilgi kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir ve alimlerimizin, hocalarımızın, imamlarımızın Kur'an ve hadis-i şeriflerden hareketle bizim önümüze koydukları reçetelerdir. Bunların haricindeki bilgiler belki çok önemli bir ilham kaynağı sayılabilir birileri için. Onların kendilerini bağlayacak bir şeydir. Bunların efendim reklamını yapmak, bunların pazarlamasını yapmak da bir Müslüman için doğru bir şey değildir. Tekrar sorusuna kardeşimizin özetle cevap verecek olursak, kendisinin de ifade ettiği gibi, Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir şifa kaynağıdır. Bir kimse maddi manevi rahatsızlıklarına şifa olması niyetiyle Kur'an-ı Kerim okur, başkalarından kendisine Kur'an-ı Kerim'in okunmasını talep edebilir. Bu noktada da okuyan kimsenin veya insanın kendisine okuması söz konusu olduğunda bildiğimiz sureleri, efendim Fatiha-i Şerif'i, İhlas Suresini, Ayet-el Kürsü'yü, Bakara Suresinin son ayetlerini, hakkında hadis olan bölümleri okur veya o anda ilk aklına ne gelmişse onu okumak suretiyle veya sıradan Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle Cenab-ı Allah'tan şifa talebinde bulunur. Bu hem Kur'an-ı Kerim okunması hasebiyle böyledir, hem de Kur'an-ı Kerim okuyan kişinin ağzın temiz bir ağız olması, kalbin temiz bir kalp olması suretinde böyledir. İnanaleyh bir kimse kendi namı hesabına Şimdi ben mesela kendi adıma çok günah biriktirdim. Binaenaleyh sizden bana Kur'an okumanızı istediğimde siz benim adıma tertemiz bir ağızla Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Çünkü herkes kendisi için günah biriktirir. Sizin günahınız size, benimki banadır. Dolayısıyla siz benim adıma bir günah biriktiremediğiniz için siz bana Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda onun şifa olması daha umulur bir vaziyettedir. Bu yönüyle Müslümanlar birbirlerinden özellikle de salih olarak gördükleri, yani Allah'a yakın hissettikleri kimselerden kendilerine dua etmelerini, Kur'an-ı Kerim okumalarını isteyebilirler. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim hakikaten şifadır. Herkese imanları nispetinde o şifa farklılık gösterebilir. Nitekim ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de fihi şifaun ve rahmetun lilmü'minin diyor. Müminler için. Dolayısıyla herkesin imanı seviyesinde Kur'an-ı Kerim'den istifade eder, şifa görür. Maddi manevi hastalıklarına şifa görür. Öyle insanlar vardır ki hakikaten doktorların derman bulamadıkları, çare bulamadıkları hastalıklara Kur'an-ı Kerim'le şifa bulurlar. Bazen de şöyle olur Basri Hocam. Siz o doktor gezersiniz, bu doktor gezersiniz. Hastalığınıza çare bulamazsınız ama gidersiniz bir yerde okunursunuz. Ondan sonra Cenab-ı Allah önünüze hakikaten o hastalığınıza şifa olabilecek bir doktor çıkartır. Bir vesile çıkartır. Binaenaleyh bu sebepler dairesinde bir durum ise Cenab-ı Allah onun sebebini halkeder. Eğer daha farklı bir boyutta ise yine Cenab-ı Allah kendi katından şifalar verir. Hiç olmadı dediğiniz yerde bakarsınız ki hastalığa karşı siz psikolojik bağışıklık kazanmışsınızdır. Duanın, Kur'an okumanın mutlak surette şifası vardır. Rabbim ondan istifade edebilmeyi nasip eylesin.
Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Ben namazımı kılarım diyor dinleyicimiz. Kur'an'ımı okurum. Farzlarımı yerine getirmeye çalışırım ve haramlardan uzak durmaya gayret ederim. Ama buna rağmen çok olumsuz ve ruhsuz biriyim. Şu an ortalıkta ciddi bir enerji meselesi dönmekte. Negatif enerjiden arınmak ve pozitif enerjiyi çekmek amacıyla yapılan enerji çalışmaları, örneğin genel enerji terapileri veya biyoenerji, İslam'a göre günah mıdır? Ben dahil çevremde hatta dünyada bir sürü insanın kafasına takılan bir durum. Bizleri aydınlatırsanız çok seviniriz diyor.
Şimdi şöyle ifade etmek lazım. Bu kardeşimizin ve benzer durumda olan kardeşlerimizin sıkıntısı yalnızlık sıkıntısıdır. Veyahut yanlış kişilerle bir arada olma problemidir. Onun için Kur'an-ı Kerim bizlere salihlerle, sadıklarla beraber olmayı tavsiye etmektedir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kardeşine güler yüzle bakman bir sadakadır buyurmaktadır. Çünkü güler yüz pozitif enerji aktarımıdır. Yani gülen bir insanla, neşeli bir insanla oturup kalktığınızda onun olumlu olan, müsbet olan enerjisi size sirayet eder. Ama eğer kötü insanlarla, kötü niyetli olan insanlarla oturup kalkarsanız, bir dünya yarışı içerisinde olan insanlarla oturup kalkarsanız, bir müddet sonra enerjinizin söndüğünü hissetmeye başlarsınız. Çünkü insan mutlak surette çevresinden etkilenen bir varlıktır. Sahabe-i kiram efendilerimizi sahabe yapan, onların Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin çevresinde etrafında olmalarıydı. Eğer bir insan Hazreti Peygamber Efendimizi temsil eden alimlerin, salihlerin huzurunda olmayı alışkanlık haline getirmişse o zaman onların enerjisinden kendisi istifade eder. Bunun yerine efendim bir takım hokkabazlıklar, bir takım şaklabanlıklar ifade eden, yok işte bu dayıdı, yogaydı, şu dayıdı, modaydı türünden enerji transferleriyle kendisini aldatmaya çalışan insanlar, o anlık kitle psikolojisiyle kendilerinde veya ödedikleri meblağların yüksekliği sebebiyle kendilerinde bir rahatlama vehmedebilirler. Şimdi evde hanım çok mükemmel bir yemek yapar ama hanım yaptığı için adam beğenmez, tuzu eksik olmuş, şu olmuş, bu olmuş der. Aynı yemeği veya daha kötüsünü 5.000 lira, 6.000 lira vererek bir lokantada yediğinde o çok mükemmeldi, şef çok mükemmel yaptı. Niye? Çünkü 5-6.000 lirayı fuzuli yere attık demek istemez adam. Binaenaleyh bazen bir bedel ödemenin böyle yönleri söz konusu olabiliyor. Bundan dolayı bir Müslümanın kendisini iyi kontrol etmesi lazım. Şimdi adam ben diyor namazımı kılıyorum. Nerede kılıyor? Evinde kılıyor. İbadetlerimi yerine getiriyorum. Nerede yapıyor? Köşesinde, kenarında yapıyor. Ama işe gidiyor, ama aile hayatında veya oturup kalktığı insanlarla bir dünya yarışının içerisinde. Efendim o şunu almış, bu bunu almış. Bu yarışın içerisine girince bu yarışın kazananı yok maalesef Vasil Hocam. Yani sende 1 milyar lira varsa öbüründe 3 milyar lira var. Öbüründe 10 milyar lira var. Öbüründe 100 milyar lira var. Bunun sonu yok. Binaenaleyh dünya yarışı içerisine giren bir insan etrafında eğer kendinden daha ileride birini görürse orada psikolojik buhranlara girebiliyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyalıkta senden düşük olanlarla ahirettik olarak da senden yüksek olanlarla oturup kalk diyor. Yani eğer güzel bir arkadaş çevresi bulabilmiş, bu gece kaç rekat namaz kıldın, bugün kaç yüz Kur'an-ı Kerim okudun, tesbihatını çektin mi, camiye niye gelmedin, sabah namazına nerede buluşuyoruz türünden ibadet gündemli bir arkadaşlık tesis edebilirse, bunun mutlak surette pozitif enerjisini görecektir. Bir diğer mesele de Cenab-ı Allah biz kullarını topluma hizmet etmek üzere yaratmıştır. Yani Cenab-ı Allah bizi robot olarak yaratmadı. Bizi hayvan olarak da yaratmadı. İnsan olarak yarattı. İnsan ne demek? İnsan olabilmesi için birinin başkasının derdiyle dertlenebilmesi lazım. Eğer bir insan sadece kendi dertleriyle ilgileniyorsa o canlıdır ama insan olamaz. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim diyor ki seslerin en çirkini merkebin sesidir diyor. Bazı alimler niye merkebin sesi seslerin en çirkinidir diye araştırmışlar. Çünkü demişler ki merkep kendi ihtiyacı olduğunda ses çıkartır. Yani kendi acıktığında, efendim kendi susadığında veya kendi başka ihtiyaçları söz konusu olduğunda ses çıkartır. İnsan da eğer sırf kendisi söz konusu olduğunda bağırıp çağırıyorsa o insan canlı bir varlıktır ama medeni bir insan olma seviyesine yükselememiştir. Eğer bir insan mutlu olmak istiyorsa, kardeşimiz diyor ya ben diyor işte mutlu olmak için, pozitif enerji depolamak için şunu yapsam, bunu yapsam, bunun tek bir reçetesi var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar. İnsanlar arasında en mutlu olan, en pozitif enerji yüklü olan kimdir? Efendimiz çok kısa bir cevap veriyor. Kim insanları mutlu ediyorsa odur diyor. Yani eğer siz birinin mutluluğu için çalışıyorsanız, bir yetimin yüzünü güldürebiliyorsanız, bir yoksulun evine mutluluk koyabiliyorsanız ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine şöyle diyor, ameller içerisinde en faziletli olan bir Müslümanın gönlüne mutluluk koymaktır diyor. Eğer siz dertli olan bir Müslüman bulup onun derdine derman olursanız, ağlayan bir Müslüman bulup onun yüzünü güldürebilirseniz, başını önüne eğmiş kederli bir Müslüman bulup onu sıkıntıdan kurtarabilirseniz, Allah size mükafat olarak o kardeşinize verdiğinizin mislini verir. Yani siz mutluluk verirseniz mutluluk bulursunuz. Ama şimdi bakıyoruz, yani benim acizane gözlemim Basri Hocam, adam gidiyor lüks bir lokantada 10 bin lira, 20 bin lira fatura ödüyor. Dışarıda bir garibandan bir mendil alacak, 5 lira demiş, 3 lira olmaz mı diye pazarlık yapıyor. Halbuki az önce lokantada 1000 lira, 2000 lira garsoniye bırakırken hiç gözü ona takılmıyor. Ama bir garibanla alışveriş yaptığında oraya ödediği 3 liranın 5 liranın hesabını yapıyor. Dolayısıyla eskiden bizim iş bilen büyüklerimiz bir garibanı sevindirmenin, bir boynu büküğü mutlu etmenin heyecanını yaşadıkları için bu noktada çok bahtiyar olmuşlar. Bunun dinle imanla da bir alakası yok Basri Hocam. Yani sen imansız da olsan Allah muhafaza etsin. İman meselesi ayrı bir mesele. Birini sevindirdin mi Allah seni sevindirir. Birini mutlu ettin mi Allah seni mutlu eder. Onun için ben çok namaz kılıyorum, çok tesbih çekiyorum ama mutlu olamıyorum. Niye? Çünkü çok mutlu çekiyorsun, tesbih çekiyorsun ama çalıştırdığın adamlar mutsuz. Onlara verdiğin ücret onları geçindirmeye yetmiyor. Ama sen Karun gibi maşallah zenginleşmiş de zenginleşmişsin. Bir de bahane olarak şunu bulmuşsun. Piyasa şartları böyle. Kardeşim, Allah sana piyasa şartlarına göre vermemiş ki. Allah sana piyasanın kat kat üstünde bir zenginlik vermiş. Sen Allah'ın sana verdiğini vermeye sıra geldiğinde niye piyasa şartlarını bahane ediyorsun? Dolayısıyla mutluluğun yolu çok açık. Mutlu edersen Allah seni mutlu eder. Ben çok namaz kılayım, çok Kur'an okuyayım, mutlu olayım. Öyle bir vaadi yok Cenab-ı Allah'ın. Ama mutlu edersen mutlu olacağına dair Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü var. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki kavlun ma'rufun hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Güzel bir söz peşinden küstüreceğin bir sadakadan daha hayırlıdır. Yani adama 100 lira veya hatırı sayılır 10 bin lira yardım ettin ama öyle bir üslupla, öyle bir eda ile verdin ki adam yerin dibine geçti. Lanet olsun dedi. Keşke ben bu adamla hiç görüşmeseydim. Evet, sen belki çok büyük bir miktar verdin ama öyle bir duruma soktun ki adamı, adam yerin dibine geçti. Bu sana mutluluk getirmez. Getirmez. Yani çok para verdim mutlu olacağım, yok öyle bir şey. Ama güzel bir söz söyledin, sıkma canını dedin. Allah görüyor mu? Allah biliyor mu? Allah seni yalnız bırakmaz. Bugün vermemişse bir hikmeti vardır. Yarın verirse onun da bir hikmeti vardır. Sen Allah'tan bekle dedin. Adamın içi huzurla doldu. Allah senden razı olsun dedi. Mutlu oldu. Vallahi de billahi de mutlu olursun. Onun için mutluluğun reçetesi basit. Mutlu edersen Allah seni mutlu eder. Nasıl mutlu edeceksin? Onu da ara sor. Her şeyi devletten bekleme.
Evet hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz diyor ki gece uyurken üstünüz açık diz üstü şort uyumak caiz mi, günah mıdır diyor.
Şimdi gece veya gündüzün sıcak vakitleri insanlar serinlemek için üzerlerindeki kıyafetleri hafifletirler. Özellikle de sıcak memlekette olanlar daha böyle hafif kıyafetler giyebilirler. Ama avret mahalli, galiz avret mahalli dediğimiz yerlerin örtülü olması, kapalı olması gerekir. Nitekim bundan dolayıdır ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu vakitlerde çocukların bile ana babalarının odalarına izinle girmelerini, kapıyı çalarak girmelerini istiyor. Bu günün üç vakti, sabah, akşam ve gündüzün kaylule vakti. Efendim, özellikle de sıcak bölgelerde insanların istirahate çekildiği vakitlerde odalara kapıyı çalarak girmek lazım. Tabii günümüzde kilit var vesaire var ama eskiden belki bir perdeyle bu mahremiyet sağlanıyor veya bir kapıyla sağlanıyor. Ama kapıyı açıp içeriye girmek kolay. Çocuğu da olsa bir kimsenin içeriye girdiğinde annesini babasını nahoş bir vaziyette görmesi doğru değil. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki dinimiz bir edep dinidir. İnsan yalnızken de çıplaklığa alışmamalı. Hafif bir şeyler giyebilir ama üstünü örtülü tutmaya gayret etmeli. Mevsimine göre daha terletmeyecek, kendisini rahat hissedebileceği şeyler giyebilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat için toplanmış olan hayvanlara bakan bir çobanın belden yukarısının açık olduğunu görüyor rivayetlere göre ve bu kimsenin diyor istihkakını verin, yani ücretini ödeyin ve onu yollayın diyor. Ya Resulallah diyor, ben yanlış bir şey mi yaptım diyor, yani hayvanlara bakamadım mı diyor, bir eksiğim, bir kusurum mu var diyor. Efendimiz de diyor ki biz diyor çalıştırdığımız kimselerin edepli olmasına özen gösteririz diyor. Yani bir insan her ne kadar kendi özel alanında da olsa, mahremiyet bölgesinde de olsa, bir şekilde insanlarla teması söz konusu ise orada edep dairesinde bulunması lazım gelir. Özellikle de mesela işte evlerde çocuklarımızla beraber otururken, kız çocuklarının babalarının yanında veya mahremleri olan amcalarının, dayılarının yanında, elbette sokaktaki gibi pardüsöyle, mantoyla veya çarşafla evin içerisinde durmaları söz konusu değil. Ama evin içerisinde de yine edep dairesi içerisinde oturup kalkmaları tavsiye edilir. Yatak odası kişinin en mahrem bölgesidir. Elbette burada yeri geldiğinde kendini rahat hissedebileceği bir elbiseyle durabilir. Ama bunu bir alışkanlık haline getirebilecek şekle sokmak doğru değil. Onun için insan yalnızken de efendim kendi avret mahallini, özellikle de galiz avret mahalli dediğimiz bölgelerini örtülü tutmaya gayret etmeli. Burada şunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle de bugünlerde daha fazla bunu görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Çünkü teknoloji arttıkça elimizdeki tuttuğumuz cihazlardan tutun da kullandığımız klimalara vesairelere varıncaya kadar uzaktan izlemelerin yapıldığına dair zaman zaman farklı farklı bilgiler geliyor. Bazen işte evimizin dışında yerlerde kalmak durumunda kalıyoruz. Oralarda kameralar, gizli kameralar vesaireler filan bulunuyor. Yani bu insan oğlunun gizli kamera ile tarassutu gözlemlemesi nasıl söz konusu ise, biz bu alemde tek başımıza yaşamıyoruz. Yani biz onları görmesek de bizi gören bir takım varlıklar var. Dolayısıyla onların varlığını da hesaba katmak suretiyle tesettürümüzü veya efendim kendimizi rahat hissedeceğimiz mahrem bölgelerde de bu tür endişeleri göz ardı tutmamamız gerekiyor. Onun için hepten de saldım çayıra, Mevlam kayıra modunda değil, her an her şeyin olabileceğini hesap etmemiz lazım. Allah muhafaza etsin. Yani ülkemiz deprem kuşağında olan bir coğrafyada, yani gece yangın oldu, gece sel oldu, deprem oldu, bir afet oldu. İnsan dışarıya çıktığında kendi üstünde başındakinden utanmayacağı bir vaziyeti gözetlemeye çalışmalı. Evet, bunu bir vesvese haline de getirmemeli ama bu edep dairesine de özen göstermeli.
Evet. Efendim, diğer bir soruda şöyle yazıyor dinleyicimiz. Nefsi levvamede olduğum ilham ediliyor. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmamam gerekiyor? Yardımcı olur musunuz diyor.
Vallahi bana öyle bir ilham gelmedi. Hangi nefis mertebesinde olduğuma dair. Onun için böyle ilham gelen kimselere müracaat etmek lazım. Şimdi tabii insanın nefsiyle olan mücadelesi Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim bize nefsi emmarenin olduğunu söylüyor. İnnen nefse le emmaratun bissu. Nefis yalın halinde, yani dokunulmamış bir haldeyken kötülüğü emreder. Binaenaleyh insan bir müddet sonra eğer salihlerle beraber oturup kalkmasını artırır, iyi insanların, güzel insanların çekim alanına girebilirse, onlarla kendini kıyas ederek Basri Hocam,
evet,
yaptığı işin yanlış olduğuna dair zaman zaman ilhamlar alır. Evet, ben bugün mesela Basri Hocam'la konuşurken ona karşı sesimi yükselttim. Yanlış yaptım, bunu yapmamam lazımdı. Türünden kendini sorgulamaya başladı mı bir insan, o zaman nefsi levvame söz konusu oluyor. Nefsi emmare'de ki insan yaptığı her şeyi haklı görür. Hak etti, iyi ki yaptım diye hep kendini tasdik eden bir konumdadır. Ama vicdan duygusu geliştikçe, ki bu vicdan duygusunun gelişmesi için rol modellerin olması lazım. Bakıyorsunuz sizin bağırıp köpürdüğünüz yerde öbürü gayet sakin bir şekilde olayı bertaraf edebilmiş. O zaman diyorsunuz ki ben burada yanlış yaptım, benim böyle yapmamam lazımdı. Veya zaman içerisinde yaptığınız işlere dair kendi yanlışınızı görebilmeye başladığınızda bir aydınlanma söz konusu olduğunda nefsi levvamedesiniz. Onun için levvame bölümünde olan, yani nefsin birinci mertebesinden, aslında o bir mertebe değil, yani nefsin mücerret hali, salt hali, yalın hali, oradan iyiye doğru bir adım attığında kişi yaptığı kötülüklerin farkına varır. Suçunu görmeye başlar. Çok önemli bir adımdır. Çünkü insan yanlışını görmeye başlamadan onu düzeltme imkanına sahip değildir. Bir insan eğer yanlışını görmeye başlamışsa, bu durumda yapacağı şey o yanlışları bir daha tekrarlamamaktır. Yani akşam muhasebesini yapar. Ben bugün alışverişte şu malı sattım ama o malın şu kusuru vardı, onu tam söylemedim, yanlış yaptım, tam söylemeliydim. Veya kardeşimin şu başarısı oldu, ben ona gönülden sevinemedim. Burada ne yapıyor? Kendini tenkit etmeye başlıyor. Bu çok önemli bir aşama. Binaenaleyh burada aslında bir reçete de eline geliyor. Nedir o? Yanlışları görmeye başladığına göre yanlışlardan kurtulması lazım. Yanlışlardan kurtulabilmesi uzun bir süreç gerektiriyor. Burada tabii neyin yanlış olduğu, neyin yanlış olmadığına dair de zaman zaman sorup danışabileceği bir mürşidinin olması gerekiyor. Çünkü nefis dediğimiz şey öyle kolay yola gelebilecek, kolayca "yahu sen hata yaptın, kalk özür dile" noktasına insanı getirebilecek bir şey değildir. İnsanda kendini hatasız görme eğilimi vardır. Bakarsanız adam ikili ilişkilerde hep kendini haklı görüyor. Bu artık o eğer tedavi edilmezse narsist kişilik oluşturmaya başlıyor. Bakıyorsunuz ikili ilişkilerde hep kendini sahnede görüyor, hep onun mutlu edilmesi lazım, onun istediğinin olması lazım. Böyle olmaya başlayınca insan bir türlü ilişkilerinde muvaffak hale gelemiyor. Bu noktada yanlışı doğruyu zaman zaman karıştırabilir. Onun için bu yolda bir bilene, bir mürşide danışma ihtiyacı var. Maalesef zaman içerisinde manevi hastalıkların, ruhi hastalıkların unutulduğunu ve onların tedavisiyle ilgili çok önemli bir çalışmanın yapılmadığını görüyoruz. Yani şimdi adamın çocuğu vuruyor, kırıyor. Efendim bir oyun oynandığında karşı tarafı üzüyor, ağlatıyor. Bundan zevk alıyor adam. Halbuki bu bir hastalık. Bunu tedavi etmezsen eğer küçükte, yarın öbür gün seni de vuracak, kıracak, seni de ağlatacak. Dolayısıyla bunların farkına varabilmek için bunlarla ilgili bir bilgi edinmek lazım. Onun için İmam Gazali merhum İhya Ulumiddin kitabını yazmış. Yani din ilimlerinin ihyası, canlandırılması. Evet, az önceki soruda da kardeşimiz diyor ya, ben diyor namazımı kılıyorum, ibadetlerimi yapıyorum. Ama din bunlardan ibaret değil. Bir de ne var? İnsanı helak eden kötü davranışlar var. Kötü huylar, kötü ahlak var. Bunların başında kibir geliyor, haset geliyor. Bunların tedavi edilmesi lazım. Nasıl tedavi edilecek? Bunlar önce işin farkında olmakla tedavi edilecek. Mesela Bugün psikolojik hastalıklarla meşgul olanlar diyorlar ki tedavinin ilk basamağı adamın kendisinin hasta olduğunu kabul etmesidir diyor. Yani adam kendisini hasta görmüyor ki. Hani bir hikaye var. Adam otobana ters yoldan girmiş. Radyodan da ana su yapılıyormuş. Bir araç ters yoldan girdi diye. Adam ne bir tanesi demiş. Bunların hepsi ters yoldan geliyor. Yani hiç aklına adam acaba ben ters yönde miyim diye gelmiyor. Dolayısıyla insanın kendisini görebilmesi, öyle bir basiret sahibi olabilmesi onda muazzam bir terakki anlamına geliyor. Ondan sonra gerisi halloluyor. Onun için de bu konuları okuması lazım. İhya Ulumiddin bizim eskiden camilerimizde koltuk altı dersi diye bilinen, yani herkesin ikindiden sonra veya ikindiden önce camilerde oturup dinlediği eserlerdi. İnşallah bunu bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Diyanetimiz en azından bazı pilot camilerde tekrar ihya edebilir. Hocalarımız camilerde bunu ders haline getirebilirler, okuyabilirler. Böylelikle insanlar buradan okumak suretiyle, yine mesela İhya Ulubiddin biraz uzun kaçtığı için Tarikat-ı Muhammediye okunmuş. Yani İhya'nın adeta özeti. Yine elhamdülillah Osmanlı'dan kalan bir gelenek olarak bazı camilerimizde, bazı hocalarımız Tarikat-ı Muhammediye kitabını okutuyorlar. İmam Birgivi Hazretleri'nin çok önemli bir kitap. Bu tür kitapları okuyarak, bunların sohbetlerinde bulunarak insan önce bu hastalıkların farkına varmalı. Sonra da kendinde bu hastalık var mı yok mu diye şöyle kendini bir check-up'tan geçirmeli. Binaenaleyh bundan sonra insan bunların üstesinden gelebilecek bir güce kavuşur. Ama adam kendini hasta görmüyorsa, adam kendini problemli görmüyorsa. Şimdi bir akrabamız babasına mektup yazıyor. Diyor ki baba diyor ahlakım yüzünden diyor kimseyle geçinemiyorum diyor. Bu güzel bir aşama. Yani insan kendinde bir problem görüyor. Ama bunu görmezse o zaman sıkıntı büyük. Onun için nefsi levvamede olan bir kimse kendinde problem görmeye başlamış demektir. Eğer güzel bir reçete ile bir perhiz programı uygularsa, kötülüklere karşı arasına mesafe koyarsa bir müddet sonra radiye, yani takdire razı olma makamına gelir ki bu cennete ya eyyetühen nefsül mutmainne udhili ila rabbiki radiyeten mardiyye. Yani Rabbinin kulları arasına radı ve merdi makamlarıyla gir, artık bu makamdan sonra cennet söz konusu oluyor. Cenab-ı Allah hepimize lütfeylesin inşallah.
Amin hocam. Allah razı olsun. Efendim, Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa aleyhisselam tekrardan yeryüzüne inecek mi diye soruluyor.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre ifadesi tabii önemli, özellikle de seçilmiş herhalde. Sahabe efendilerimizden birine bir kadın var diyorlar, şu hadisleri reddediyor. Gerekçesi de bunlar Kur'an'da geçmiyor diye bir gerekçelendirmeye sığınıyor diyorlar. O da diyor ki geçiyor diyor. Nasıl geçiyor? Kur'an-ı Kerim bize diyor ki size peygamber neyi verirse alınız, size neyi yasaklarsa da ondan kaçınınız. İnanaleyh peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize Cenab-ı Allah Kur'an'ın dışında da vahide bulunuyor ve Hazreti Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı bu vahiyi bizlere aktarıyor. Sahabesine aktarıyor, sahabesi de bizlere aktarıyor. Binaenaleyh eğer Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz gelecek diyorsa gelecektir. Yani nüzulü İsa aleyhisselamın, çünkü Kur'an-ı Kerim onun gökyüzüne yükseltildiğini ifade ediyor. Mütevaffike ve rafi'uke iley. Yani dünyadaki sana verdiğimiz nimetleri tamamladık ve seni katımıza yükselttik diyor. İsa aleyhisselam Allah'ın ancak keyfiyetini bildiği bir hayat ile gökyüzünde Allah'ın bildiği bir makamda berhayat. Ama İsa aleyhisselamın yaşadığı veya Hızır aleyhisselamın yaşadığı hayatla bizim şu anda yaşadığımız hayat, bunlar farklı boyutlardaki hayatlardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim Allah yolunda öldürülenler, şehitler için ölü demeyiniz diyor. Onlar yaşıyorlar diyor. Ama şehitlerin yaşadığı hayat bizim yaşadığımız hayattan farklı bir hayattır. Kabirdekiler de bir hayatla yaşıyorlar. Ama bizim yaşadığımız hayatın dışında bir hayata tabidirler. Dolayısıyla biz her şeyi kendi dar kalıplarımız içerisinde anlamaya, anlamlandırmaya çalışırsak bazı şeyler eksik kalabilir, bazı şeyler yetersiz kalabilir. Bundan dolayıdır ki bizim dar kalıpların dışında Kur'an'ın ve hadis-i şeriflerin ifade ettiği hakikatlere iman etme mecburiyetimiz var. Nitekim İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler öldürdüklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim kendilerine birinin benzetildiğini, Musa İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, göğe yükseltildiğini ifade ediyor. Binaenaleyh ölüm her canlı için mukadder olduğuna göre وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا هَالِكُنْ her şey yok olacak gidecek. Cenab-ı Allah'ın zatı hariç her şey ölümü tadacaktır. Küllü nefsin zâikatul mevt. Her canlı ölümü tadacak. Binaenaleyh İsa Aleyhisselam da bir canlı olduğuna, yaratılmış bir kişi olduğuna göre Kur'an-ı Kerim onun öldürülmediğini, aksine göğe yükseltildiğini ifade ettiğine göre gelecek dünyaya ve dünyada kendisi için tayin edilen ecel mukadder olduğunda her canlı gibi ölümü tadacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da İsa Aleyhisselam'ın geleceğini kıyamete yakın, kıyametin alametlerinden bir tanesi de nüzulü İsa, İsa Aleyhisselam'ın gelmesidir. Nitekim alimlerimiz bununla ilgili hadisleri derlemişler. Keşmiri At-Tasrih Bima Tevatira Fi Nüzulil Mesih adlı eserinde buradaki hadislerin tevatür derecesine ulaştığını ifade eder. Buna göre de biz İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelip vazifesini tamamlayarak, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şeriatına tabi olarak iman ederek vefat edeceğini biliyoruz. Ama İsa Aleyhisselam'ın veya Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini beklemek gibi bir dini yükümlülüğümüz yok. Aksine biz Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellefiz. Vakti saati geldiğinde bunların gerçekleşeceğini biliyoruz. Ama bir Müslüman olarak hem Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine hem de İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ineceğine dair olan inancımız bizi ümitsizliğe düşmekten koruyan en önemli unsurlardan biridir. Artık bittik, yok olduk, gittik. Yok, daha çok güzel günler bizi bekliyor. Daha Roma fetholunacak, daha yeryüzünün tamamına İslam hakim olacak. Adil ve raşit bir halifelik gelecek ve ondan sonra kıyamet alametleri teker teker zuhur edecek, dünyada ömrünü tamamlayacak. Onun için bizim yapacak çok işimiz var, önümüzde çok güzel günler var. Bu inanç ve düşünce birilerinin iddia ettiği gibi Müslümanları pısırıklığa iten unsurlar değil, aksine onların zinde, canlı ve her daim dinamik olmalarını temin eden inançlardır. Ama bazen görüyoruz bunları abartanlar ve kendilerini bir beklenti içerisine koyanlar olabiliyor. Her şeyin yanlış kullanımı söz konusu olabilir. Çok kaliteli bir arabayı da işte benzinli arabaya mazot koyarsanız infilak ediyor. Veya işte mazotlu arabaya benzin koyarsanız motor yatak sarıyor. Dolayısıyla yani araba çalışmıyor. Koymazsan gerekli olan yakıtını çalışmaz. Bu arabanın kusuru değil. Binaenaleyh burada Müslümanlara düzgün akideyi öğrenme vazifesi düşüyor. Bu akideyi de pratikte nasıl kullanmamız gerektiğini yine alimlerimizden, hocalarımızdan öğreniyoruz. Bunlar bizim için bir dezavantaj değil. Aksine heyecanımızı, dinamizmimizi muhafaza eden birer unsur olarak görülmelidir. Vesselam.
Değerli hocam, Allah razı olsun bu kıymetli sözleriniz için. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir İlmihal Saati programının böylece sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.